Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. İlkbahar yaz 1555. 41. ayrım. Haziran geldi. Kraliçe Mary'nin bebeği bir aydan fazla gecikmişti ki bu herkese endişelendirmeye başlatacak denli uzun bir vakitti. Çalıların dikenlerinden uçuşan taç yaprakları yollarda kar taneleri gibi uçuşuyordu. Çayırlar çiçeklerle dolmuş, kokuları baş döndürecek biçimde havaya sinmişti. Biz hala Hampton Court'ta oyalanıyorduk. Aslında kraliyetin şimdiye başka bir saraya geçmiş olması gerekirdi. Bahçedeki güller açmasına, İngiltere'deki kraliçe dışındaki bütün kuşların yuvasında bebekleri olmasına rağmen biz hala bekliyorduk. Kral, fırtına gibi bir çehreyle ortalıkta dolaşıyor, İngiliz sarayının keskin mizahına, İngiliz taşrasınınsa tehlikelerine maruz kalıyordu. Gece gündüz saraya giden yollarda muhafızları, nehirdeki her iskelede askerleri bekliyordu. Sanki kraliçe doğumda ölse, İspanyolları lime lime etmek için binlerce adam sarayın kapısına dayanacakmış gibiydi. Kralı böyle bir durumda tek kurtaracak şey, yeni kraliçenin yani Elizabeth'in iyi niyeti olacaktı. Prensesin siyah elbisesiyle salına salına sarayda kara kedi gibi, mandranın kaymakla beslenen en sevgili ineği gibi dolaşmasına şaşmamalıydı. Kralın sarayındaki İspanyol soylular gittikçe huzursuz olmaya başladı. Sanki bebeğin tembelliği erkekliklerini rencide ediyormuş gibi. İngiliz halkının kötü niyetinden korkar olmuşlardı. Kuşatma altında kalmış, hiçbir yardım alma umudu olmayan küçük bir gruplardı. Güvenliklerini sadece bebeğin doğumu garantileyebilirdi ama bebek tehlikeli bir biçimde gecikmişti. Kraliçenin mahiyetindeki hanımların suratı asılmıştı. Ellerinde minik minik dikişlerle bütün gün oturup bir türlü gelmeyen bir bebeğe önlük, bez ve giysiler diktikleri için kendilerini aptal gibi hissediyorlardı. Sarayda Mayıs baloları, piknikler, maskeli balolar, avlar görmeyi umut ederek gelen genç kızlar, uzun saatler boyunca sessizce dua eden bir kraliçe ile tıklım tıkış karanlık bir odaya tıkılıp kaldıkları için diş biliyordu. Doğum odasından bugün de, bütün gün yine hiçbir şey olmadı demek üzere yüzlerinde şımarık birer çocuk ifadesiyle dışarı çıkıyordu. Kraliçe ise doğumuna 2 ay önce o odaya girdiği günden daha yakınmış gibi görünmüyordu. Elinde kitabı, bakır saçları arkasında havalanarak uzun adımlarıyla bahçelerde yürüyüşler yaparken sadece Elizabeth sarayın bu endişeli havasından etkilenmiş görünmüyordu. Kimse ona eşlik etmiyor, kimse onunla açıktan açığa dost görünmek istemiyor, kimse bu sorunlu prensesle özdeşleştirilme riskini göze almıyordu. Ancak herkes şimdiki durumunu göz önüne alarak daha önce hiç olmadığı kadar farkındaydı ki tahtın bir sonraki veliahtı Elizabeth olacaktı. Bir oğlan doğması Elizabeth'in yine istenmeyeceği anlamına geliyordu ve bu herkesin huzuru için yeni bir tehdit unsuruydu. Ancak şimdilik henüz ortada bir oğlan yokken Elizabeth bir sonraki kraliçeydi ve Elizabeth bir sonraki kraliçe de olsa, istenmeyen prenses de olsa kral gözlerini ondan alamıyordu. Her gece akşam yemeğinde Kral Philip dua etmek üzere gözlerini kapatmadan evvel ona bir baş selamı veriyor, sabahları ona gülümseyip iyi günler diliyordu. Bazen dans olduğunda Elizabeth nedimeleriyle birlikte piste çıkıyor, kral gözlerinde bir perdeyle yüzü düşüncelerini asla dışa yansıtmadan onu izliyordu. Elizabeth asla dönüp onunla göz göze gelmiyordu. Ona göz kapaklarının altından koyu gözleriyle sakin bir bakış fırlatıyor, dansının adımlarına daha özen gösteriyor, boynu yana eğiliyor, İncecik beli müzikle birlikte sağa sola salınıyordu. Dansın sonunda ablasının boş tahtına dönüp reveransa geçtiğinde başını öne eğiyor ama yüzünde kesin bir zafer gülümsemesi beliriyordu. Elizabeth, Philip'in gözlerini ondan alamadığının ama yüzündeki ifadeyi kolladığının farkındaydı. Yorgun, umutsuzca bir oğul bekleyen Mary'nin onun için kayda değer bir rakip olmadığını biliyordu. Ama Elizabeth'in genç gururu, eniştesini arzudan sersem ederek ablasını aşağılamak üzere atağa geçmişti. Haziran ayının ilk günlerinden birinde serin bir akşam vakti yemeğe gidiyordum ki biri elime dokundu. Bu küçük bir uşaktı. Sir William Pickering'in uşağı. Başımı onun fısıltılarına eğmeden evvel onu başka kimlerin görmüş olabileceğini görebilmek üzere çarçabuk göz ucuyla basamakları taradım. Lord Robert, John Dee'nin kraliçenin geleceğine baktığı için tutuklandığını söylememi söyledi, dedi. Nefesi kulağımı gıdıklayarak. Ona ait bütün kitapları ve kağıtları yakmanı istedi. Hemen ardından ortadan yok oldu ve benim de huzurum onunla birlikte uçup gitti. Yüzüme bir maske yapıştırıp kalbim küt küt ata ata elimin tersiyle çılgın gibi yanağımı silerek aklımda John Dee'nin kapımıza ok yollar gibi babama yolladığı kitaptan başka hiçbir şey olmadan dönüp yemeğe indim. O gece kalbim korkudan deli gibi çarparak uyumadan yatağımda yattım. Kendimi korumak, babamın hala filiz sokakta toz içinde duran servetini korumak için ne yapmam gerektiğini bulamıyordum. Ya John Dee onlara benim ona kahinlik ettiğimi söylerse? Ya adam Prenses Elizabeth'in odalarında kraliçe için özel astroloji haritası çıkartırken o akşam üzeri bir muhbir haberi uçurduysa? Ya yakışıklı Sir William'ın kapıya yaslandığını, adama onun ve Elizabeth'in ayak işlerini göreceğimi söylediklerini biliyorlarsa? Şafak vakti penceremden içeri süzülen ışığı izledim. Sabahın beşinde soluğu nehrin kapılarında alıp beni şehre götürebilecek bir tekne var mı diye nehri taradım. Şansım vardı. O sabah yeni işe çıkmış yaşlı bir kayıkçı elimi kaldırdığımda iskeleye geldi ve beni teknesine aldı. Uykulu uykulu iskeleyi bekleyen asker benim üniforma giymiş gerçek bir uşak olmadığımı fark etmedi bile. "Zamparalıktan mı?" dedi göz kırparak. Sabahın o saatinde ancak saraydaki mutfak hizmetçilerinden biriyle birlikte olmuş olabileceğimi düşünerek. "Eh, beterinden hem de," dedim neşeyle ve tekneye atladım. Parayı verip Filit Sokağın iskelesinde kendimi kıyıya attım. Sokağa temkinli girdim. Dükkanımızın kapısının zorlanıp zorlanmadığını görmeye çalışarak. Meraklı komşumuzun beni yakalayamayacağı kadar erken bir saatti. Sadece birkaç sütçü kız otlamaya götürmek üzere bahçedeki ineklerine sesleniyordu. Benimle ilgilenecek kimseler yoktu. Ona rağmen tam karşı kemerde epeyce durakladım. Sokağı izledim. Kimsenin beni izlemediğinden emin olduktan sonra pis kaldırım taşlarının karşı tarafına geçip dükkana girdim ve kapıyı hemen kapattım. İçerisi tozlu ve kepenkler kapalı olduğundan karanlıktı. Hiçbir şeye dokunulmamış olduğunu görebiliyordum. Buraya henüz kimse girmemişti. Zamanında gelmiştim. Babamın üzerine Bay D'ye yazdığı paketi komşumuz almış, tezgahın üzerine koymuştu. Yakılmamız için özel yaptırılmış bir etiket gibi. İpi çözüp babamın mührünü kırdım. Paketin içinde iki kitap vardı. Biri benim anlayabildiğim kadarıyla gezegenlerle yıldızların pozisyonunu gösteren bir dizi tablo içeriyordu. Diğeri de Latince astroloji rehberiydi. Bu iki kitap, bir de üzerinde John Dee'nin, yani kraliçenin ölüm gününü söylediği için tutuklanmış bir adamın ismiyle hem beni hem de babamı vatan hainliğinden ölüme göndermeye yeterdi. Bunları boş şömineye koydum. Paket kağıdını parçalayıp yakmaya hazırlandım. Ellerim tereddütle titriyordu. Tutuşmadan evvel kav kutusunu epeyce sürtmek zorunda kaldım. Her dakika içimdeki gerilim giderek yükseliyordu. Ardından çakmak taşı kıvılcım çıkartıp çırayı tutuşturdu. Bir mum yakmayı becerip alevi ızgaradaki kağıda götürdüm. Paket kağıdının altına tuttum ve sapsarı, pırıl pırıl tutuşana dek alevin kağıdı yalayışını seyrettim. Her seferinde bir miktar koparıp atmayı ve her ikisini de yakmayı planlayarak kitapları ateşe götürdüm. İlk kitap, Latince olanı elimde açılıverdi. Yumuşacık yapraklarından bir avuç dolusu aldım. Sanki hiç güçleri yokmuş gibi kendilerini avucuma bırakıverdiler. Sanki dünyanın en tehlikeli şeyi değillermiş gibi. Narin cildinden sayfaları koparmaya çabaladım ama sonra durdum. Yapamıyordum. Yapamayacaktım. Elimde kitapla sönmek üzere olan titrek ateşin başına, topuklarımın üzerine oturdum ve anladım ki ölümcül bir tehlikede bile kitap yakamıyordum. Doğama aykırıydı. Babamı, bu kitapların bazılarını, içlerindeki sırların artık kâfirlik olarak adlandırıldığını bilerek göğsüne bağlamış, Hristiyan aleminin dört bir yanına taşırken görmüştüm. Onu kitap alıp satarken ve dahası sadece öğrenmenin devam ettiğini, yayıldığını görmek aşkına bunları ödünç verip ödünç alırken görmüştüm. Eksik bir cildi bulduğundaki sevincini, kayıp bir sayfayı hiç var olmayan oğlu gibi rafına yerleştirişini görmüştüm. Kitaplar benim kardeşlerimdi. Şimdi onlara sırtımı dönemezdim. Anlamadıkları bir şey gördüklerinde onu yok eden insanlardan olamazdım. Daniel'ın Venedik ve Padua'daki eğitimine duyduğu heyecanın kalbimi hevesle attırmasının nedeni, benim de bir gün her şeyin bilineceğine, hiçbir şeyin saklanamayacağına duyduğum inançtı. Ve bu kitaplardan herhangi birisi dünyanın sırlarını, her şeyi anlamının anahtarını çeviriyor olabilirdi. John Dee büyük bir alimdi. Bu baskıları bulmak ve gizlice göndermek için onca şeye katlandıysa çok değerli olmalılardı. Bunları yakarsam annemi yakan engizisyondan bir farkım kalmazdı. Bunları yakarsam düşüncelerin tehlikeli olduğuna ve yok edilmesi gerektiğine inananlardan biri olurdum. Ben onlardan biri değildim. Hayatım bile tehlikede olsa onlardan biri olamazdım. Ben sorular sormaya başlayan, dünyanın göbeğinde yaşayan genç bir kadındım. Erkeklerin ve kadınların soruların en önemli şey olduğunu düşünmeye başladığı bir zamanda yaşıyordum. Ve soruların bizi nereye götüreceğini kim bilebilirdi? Babamdan John Dee'ye gönderilen tablolar, salgınları durduracak bir deva, bir geminin denizin neresinde olduğunu anlamanın sırrını içeriyor olabilir, bize nasıl uçacağımızı, nasıl sonsuza dek yaşayabileceğimizi söylüyor olabilirdi. Yeni doğan bir bebeği nasıl katledemezsem, bu kitapları içerdikleriyle değerli ve bilinmeyen vaatlerle dolu bu kitapları da katledemezdim. Kalbim ağırlaşarak iki kitabı da aldım ve babamın raflarındaki masum kapakların içine yerleştirdim. Ev aranırsa cahilliğimi öne sürebileceğimi düşündüm. Paketin en tehlikeli kısmını yok etmiştim ne de olsa. Kabını. Babamın el yazmasıyla yazılmış olan John Dee'nin ismini. Babam ta Calais'teydi ve bizi John Dee ile direkt olarak ilişkilendirecek hiçbir şey yoktu. Kendi kendime söylediğim yalanlardan bitkin, başımı salladım. Aslında biri araştıracak olsa benle John Dee arasında bir düzine bağlantı bulabilirdim. Babamla alim arasında da yine bir düzine bağlantı vardı. Lord Robert'ın soytarısı olduğum biliniyordu. Kraliçenin ve prensesin soytarısı olduğum gibi. İsmi tehlikeli olan herkese bağlantım vardı. Tek umut edebileceğim şey soytarı yaftasının beni gizleyeceği, İngiltere ve Calais arasındaki denizin babamı koruyacağı, muhafızları ona çıra verip bunları kendi kazığına taşımasını emrettiğinde bile Bay Dee'nin meleklerinin ona yol göstereceği, onu sırrın üzerindeyken de koruyacağıydı. Çocukluğunu firar halinde, inançlarını, cinsiyetini, kendini saklayarak geçirmiş bir kız için bunlar yetersiz tesellilerdi. Yeniden kaçmaya başlamaktan başka çarem yoktu ama yakalanmaktan bile İngiltere'den kaçmaktan korktuğum kadar korkmuyordum. Babam bana burasının evimiz olacağına, burada güvende olacağıma dair söz verdiğinde ona inanmıştım. Kraliçe başımı kucağına alıp buklelerimle oynadığında ona anneme güvendiğim gibi güvenmiştim. İngiltere'den gitmek istemiyordum. Kraliçeden ayrılmak istemiyordum. Ceketimdeki tozu sildim. Kepimi düzelttim ve yeniden sokaklara düştüm. Hampton Court'a tam kahvaltı vaktinde vardım. Nehirden boş bahçelere koştum. Saraya ahır kapısından girdim. Beni gören olursa sıkça yaptığım gibi at binmekten geldiğimi düşünecekti. İyi günler dedi uşaklardan biri. Ben de yalan söylemeyi huy edinmiş birinin hoş gülümsemesiyle ona döndüm. İyi günler diye cevapladım. Bugün kraliçe nasıllar? Çok mutlu. Doğum odasının yaz güneşini örten perdeleri gibi kraliçe hamileliğinin 10. ayında her gün biraz daha sararıp soldu. Tam aksine Elizabeth'in kendine olan güveni arttıkça görünümü, saçları, teni pırıl pırıl parlamaya başladı. O doğum odasına girip havadan sudan konuşmak, laftasıyla şarkı söylemek ya da olağanüstü şık bebek giysileri dikmek üzere bir tavure çektiğinde kraliçe ortadan yok oluveriyordu. Kız dikişinin başına geçip mütevazı bir tavırla başını eğdiğinde bile bir ateş parçası, yanan bir afetti. Onun yanında, eli karnında, sürekli bebeğin kımıldamasını bekleyen Mary çok silik kalıyordu. Bitmeyen Haziran ayında günler geçtikçe doğumun gölgesini bekleyen bir gölgeye benzedi. Neredeyse yok gibiydi. Bebeği de öyle. İkisi de eriyip gidiyordu. Kral sustalı maymun gibi olmuştu. Her şey ona karısına sadık kalması gerektiğini söylüyordu. Karısının ona olan aşkı, hassas durumu, İngiliz soylularını yatıştırma, ülke ve verimsiz İspanyol kralına hırlarken meclisi İspanyol siyasetine karşı olabildiğince sıcak tutma gerekliliği. Bütün bunların farkındaydı. Çok iyi bir siyasetçi ve devlet adamıydı. Buna rağmen kendisini durduramıyordu. Elizabeth nereye yürüyorsa ayakları kralı da oraya götürüyordu. At binmeye çıktığında kendi atını isteyip onun peşinden gidiyordu. Dans ettiğinde onu izliyor ve müzisyenlere tekrar çalmalarını emrediyordu. Ders çalıştığında ona kitaplar ödünç veriyor, kayıtsız bir müdür gibi telaffuzunu düzeltiyor ve bütün bu süre zarfında gözleri Elizabeth'in dudaklarında, elbisesinin yakasında, sıkıca kucağında kavuşturduğu ellerinde dolaşıyordu. "Prenses, bu çok tehlikeli bir oyun," diye uyardım onu. "Hena, bu benim hayatım," dedi bana. "Kral benim tarafımda olduğu müddetçe kimseden korkmama gerek yok. Ve yeniden evlenmek üzere serbest kalırsa kendime uygun bir eş aramama gerek de kalmaz." "Ablanızın kocasıyla mı? Doğum odasında onun bebeğini beklerken," diye haykırdım şaşkınlıkla. Yere çevirdiği gözleri fıldır fıldırdı. "Düşünüyorum da, tıpkı ablamın daha önce düşündüğü gibi, İspanya ile İngiltere arasında bir ittifak bütün Hristiyan alemine hükmedebilir," dedi şirin şirin. "Evet, kraliçe de böyle düşünmüştü ama sonuçta sadece kullarının başına kafirlik kanunları getirebildi," dedim bozuk bozuk. Ve kendini kırık kalbiyle birlikte karanlık doğum odasına kapattı. Kardeşi gün ışığında kocasıyla flörtleşsin diye. "Kraliçe kendisiyle politik nedenlerden dolayı evlenen bir adama aşık oldu," diye yargıladı Elizabeth. "Ben asla böyle bir aptallık etmezdim. Benimle evlenecek olsa tam tersi olurdu. Ben politik nedenlerle o aşk için evlenirdi ve kimin kalbi daha önce kırılıyormuş görürdük."
Sizi sevdiğini mi söyledi?"
diye fısıldadım dehşetle, kapalı odasında kraliçenin kendi yalnızlığında kaybolduğunu düşünerek.
"Kraliçe ölürse sizinle evleneceğini mi söyledi?"
"Bana tapıyor," dedi Elizabeth sessiz bir zevkle. "Ona istediğim her şeyi söyletebilirim." Çok meraklıymış gibi görünmeden John Dee hakkında haber almak oldukça zordu. Ortadan yok olmuştu, sanki hiçbir zaman var olmamıştı. İngiltere'nin St. Paul'ünde kurulmuş Engizisyon'un berbat zindanlarında kaybolmuştu. Azimli sorgulamalarıyla her hafta yarım düzine kadın ve erkeği Smithfield'ın ateşlerine gönderen Piskopos Bonner'in nezaretindeydi. "John Dee'den haber var mı?" diye sordum Will Somers'a gizli gizli. Bir sabah onu bir bankta yaz güneşinin tadını çıkartan kertenkeleler gibi yatarken bulduğumda. "Henüz ölmedi," dedi, gözlerini zar zor aralayarak.
"Uyuyor muydun?" diye sordum daha fazla bilgi alma isteğiyle.
"Henüz ben de ölmedim," dedim. "Bu da onunla ortak bir yanım var demektir. Ama ben kazağa gerilmiş değilim ya da göğsüme yüzlerce kaya dizili değil. Veya geceleri, şafak vakitleri kahvaltılarına kaba bir alternatif olarak beni sorguya çekmiyorlar. O yüzden çok ortak noktamız var denemez."
"İtiraf etti mi?" diye sordum. Nefesim hafifçe sesime karışarak.
"Mümkün değil," dedi Will, mantık yürüterek. "Çünkü itiraf etmiş olsa şimdiye ölürdü ve benimle arasındaki benzerlik o noktada sona ererdi çünkü ben ölü değilim, sadece uyuyorum."
"Will, çoktan uykuya daldım ve rüya görmeye başladım. Daha fazla da konuşmuyorum."
Elizabeth'i bulmaya gittim. Cat Ashley ile konuşmayı düşündüm ama karmaşık sadakatimden dolayı benden haz etmediğini biliyordum ve dürüst davranacağından şüpheliydim. Telaşla ahırlara koştum ve tam tazılar arkalarında binicilerle birlikte sıra halinde içeri girerken oraya vardım. Elizabeth yeni siyah aygırının üzerindeydi. Kralın ona hediyesi. Kepi yan düşmüş, yüzü pırıl pırıldı. Bütün saray eşrafı atından iniyor, aynı anda seyislere sesleniyordu. Elizabeth'in atını tutmak için öne atıldım ve diğerlerinin sesleri arasında duyulmayacak biçimde alçak sesle
"Prenses, John Dee'den hiç haberiniz var mı?" diye sordum.
Bana arkasını dönüp atını okşadı. "Aferin Sunburst," dedi yüksek sesle. "İyi iş başardın."
Ardından bana doğru mırıldandı. Ruh çağırmak ve rakamlarla uğraşmak suçuyla içeri attılar.
Ne?
Dedim dehşetle. Elizabeth olağanüstü sakindi. Dediklerine göre kraliçenin astroloji haritasını çıkartmış ve geleceği öğrenmek için ruh çağırmış.
Başkalarının isimlerini de verir mi ona eşlik edenlerin?
Dedim nefes nefese. Onu kafirlikle tutuklarlarsa bülbül gibi şakır dedi bana dönüp gülümseyerek. Sanki benimki kadar onun da hayatı tehlikede değilmiş gibi. Onu askıya alacaklar biliyorsun. Kimse o acıya dayanamaz. Eli mahkum konuşur.
Kafirlik mi?
Öyle dediler. Yuları seyise fırlattı ve omuzuma yaslanarak saraya doğru yürüdü.
Onu yakacaklar mı?
Hiç şüphesiz.
Prensesim, ne yapacağız?
Kolunu omuzumdan aşağı kaydırıp, sanki kendime gelmemi ister gibi kolumu sıkıca tuttu. Elinin bir an bile titremediğini hissedebiliyordum.
Bekleyeceğiz
ve paçayı yırtmayı umacağız. Her zamanki gibi Hena. Bekle ve paçayı yırtmayı umut et. Siz paçayı yırtacaksınız, dedim ani bir buruklukla. Elizabeth ışıldayan yüzünü bana döndü. Mutlu mutlu gülümsüyordu ama gözleri birer kömür tanesi gibiydi.
Ah, evet, dedi.
Yırttım şu ana dek. 41. ayrımın sonu. Sayfa 420. Devamı 42. ayrımda.